Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Murat Yılmaz. Programımızda Türkiye siyasi tarihini bu çerçeve içerisinde çok partili hayata dönüş yıllarından itibaren, 1945 yılından itibaren Türk demokrasinin yaşadığı tecrübeleri ve 27 Mayıs 1960 darbesiyle içine girdiği darbe açmasını, darbe problemlerini, darbe çıkmazlarını konuştuk, konuşuyoruz. 1965 yılına geldik. 65 yılı geçen programda konuşmuştuk. Aslında 27 Mayıs darbesinden çıkış için çok önemli bir zemin teşkil edecek, siyasi zemin teşkil edecek bir seçim sonucuyla karşı karşıya bırakmıştı Türkiye'yi. Bu seçim sonucu Adalet Partisi'nin %52'nin üzerinde oy almış olması ve tek başına iktidarı hak etmiş olması seçimlerle beraber, bu seçim sonuçlarının da barışçı bir şekilde gerçekleşmesiyle mümkün olabilmişti. Ancak bu yıl ve sonraki yıl yaşananlar, işte 27 Mayıs darbesinden, o darbenin başlattığı junta eğilimlerinden ve onun yarattığı siyasi kargaşa ve karmaşa ikliminden Türkiye'nin kurtulmasının maalesef çok kolay olmadığını gösterecekti. Çünkü bu milletin milli bakiye sistemine, seçimdeki milli bakiye sistemine rağmen küçük partileri koruyan, tek başına iktidar çıkmasını engellemek maksadıyla oluşturulmuş seçim sistemine rağmen %52'lik bir oyla bu siyasi istikrarsızlığa son verme gayretine rağmen maalesef problemler devam etti. Şimdi bu maalesefli kısmına, daha sonraki döneme, önümüzdeki programlarda yeniden döneceğiz. Ama bu vesileyle tekrar Türk modernleşme ve demokrasi tarihine kısaca bir bakmak, bir toparlama yapmak ve bir takım temel prensipleri hatırlatmak faydalı olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıldan itibaren bir reform gayreti içerisine girdi. Bunun belki biraz öncesinden de reforma benzetilebilecek, işte o nizamı cedid hareketleriyle beraber, yönleri olmakla beraber, esas itibariyle 19. yüzyılda ciddi bir reform hareketi söz konusu oldu. Bu reform hareketinin ana çerçevesi anayasa etrafında bir devlet nizamı oluşturmaktı ve Batı'da oluşmuş anayasal devletleri model alacak, mecliste işte müzakerelerin, tartışmaların, düşünce serbestliğinin olduğu bir siyasi sistem kurmaktı. Türkiye bu istikamette önemli adımlar attı. Bununla beraber tabii bu siyasi sistemin yanı sıra işte belki piyasa ekonomisine daha fazla önem veren bir çerçeve de vardı, ama bunlar çok ne ölçüde nettir ayrıca tartışılabilir. Bu dönem 1. Dünya Savaşı'na kadar, işte 2. Meşrutiyet sonrasındaki dönemde tekrar hızlanarak o 100 yıllık tecrübenin yeniden yaşandığı bir 10 yıllık süre var. Bu 10 yıllık süre gerçekten İlber Ortaylı 19. yüzyılı imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak adlandırır. Bu 10 yılda gerçekten imparatorluk açısından hayati derecede önemli bir 10 yıldı. Bu 10 yılda dediğimiz gibi geçmiş reformlar bir anda tartışıldı, ele alındı. Ama bir meşrutiyetle, mecliste, serbest seçimle başlayan bu dönem maalesef savaş şartlarının da getirdiği, İttihat Terakki'nin kendi yapısının içinde var olan ikili yapı, işte İttihat Terakki'ye kutsal bir cemiyet olarak bakma, ikili yapıdan kasıt legal, illegal yapıların olması, savaş şartlarının bunu beslemesi ve aynı zamanda iktidar muhalefet ilişkilerinin bir siyasi kültür olarak oturmamasından kaynaklanan iktidarın muhalefete, muhalefetin iktidara düşmanca bakışları ve bir de bu arada tabii özellikle yurt dışından müdahaleler ve yurt dışından müdahalelere karşılık verebilecek bir takım unsurların, bilhassa gayrimüslim unsurların ve ayrılıkçı hareketlerin varlığı da bu dönemin üzerindeki yükü artırdı ve savaş, Birinci Dünya Savaşı bu yükü artık katlanılmaz hale getirdi. Nitekim savaştan mağlubiyetle çıkan Osmanlı İmparatorluğu hem dağıldı hem de rejimini değiştirmek durumunda kaldı. Bu aynı zamanda sadece Osmanlı'ya has bir tecrübe değildi. Bu savaştan mağlubiyetle çıkan Rusya, Avusturya, Macaristan imparatorlukları da aynı kaderi paylaştılar. Almanya daha farklı bir kaderi paylaştı ama şu an için bu teferruata girmeyelim. Bu Birinci Dünya Savaşı'nı takiben milli mücadele marifetiyle Türkiye'nin yeni bir rejim, cumhuriyet rejimiyle yoluna devam edecek olması. Ama bu arada dünyadaki otoriter, totaliter rejimlerin yükselişi, demokratik rejimlerin bütün dünyada gerilemesi, liberal ekonominin gerilemesi, bunun yerine hem otarşik yani içe kapalı hem de devletçi, müdahaleci ekonomilerin yükseldiği bir dönem söz konusu oldu. Tabii Türkiye'de bu dünya içerisinde yaşadığı için bunlardan ziyadesiyle etkilendi. Ama 19. yüzyılın o bahsettiğimiz anayasa, meclis, müzakere ve kültürü de bu dönemin siyasi elitlerini fevkalade etkilemişti, liderleri ve elitleri. O yüzden bu dünyadaki eğilimlerden her şeye rağmen çok daha radikal yerlere savrulmadan Türkiye bunu geçmeye gayret etti. Bunda işte Mustafa Kemal'in pragmatik tavrı ve dediğim gibi bu kültürün ciddi bir rolü vardı. Sadece siyasi liderlerde değil, siyasi kadrolarda da bu kültür yer etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının belli olmasıyla beraber Türkiye'nin yeniden o hem ikinci meşrutiyet hem milli mücadele ve sonrasındaki çok partili hayata dönüş kararı alması, çünkü o arada geçen dönemde Türkiye bir tek parti yönetimi yaşamıştı. Çok partili hayata dönüş kararı alınmasıyla beraber Türkiye yeniden bu bahsettiğimiz modernleşme, demokratikleşme hareketlerinin önünü açtı ve burada işte bir yandan işte anayasal bir devlet, o anayasal devletin içerisinde meclis, bu sefer çok partili hayatın olması icabı, dolayısıyla seçimler, iktidar muhalefet ilişkileri bir yanıyla devam ederken diğer yanıyla da özellikle bu Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında biraz önce söylediğim gibi liberal ekonominin güç kaybetmesi, devletçi müdahaleci anlayışın yükselmesi karşısında yeniden liberal ekonominin İkinci Dünya Savaşı sonrasında ayağa kalkması, böyle bir uluslararası düzenin ve aktörlerin de oluşmasıyla beraber piyasa ekonomisinin öteden beri tartışılan, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki tartışmalarda da hayati derecede önemli olan, hem işte 24 Anayasası yapılırken hem terakkiperver fırkada hem de serbest fırkada temel tartışma noktalarından birisinin bu ekonomik tercihler olduğunu hatırlarsak, bu piyasa ekonomisi, özel teşebbüsün rolünün artması, bunun temel dinamik olduğu kabulünün daha fazla gündeme geldiği bir dönem söz konusu oldu. Aynı zamanda bütün bunlarla beraber bu dinamiklerin, yani hem demokratikleşmenin hem piyasa ekonomisine verilen ağırlığın neticede sanayileşme ve teknoloji transferi, üretimi, bunun ekonomiyi ve toplumu dönüştürmesi bakımından önemli bir atılım gerçekleşti. Zaten Demokrat Parti iktidarı bu atılımın sonucu gerçekleşti ve bu atılımı gerçekleştiren bir 10 yıl söz konusu oldu. Bir de bütün bunlar karşısında Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve Soğuk Savaş dönemi, işte bloklaşmanın neticesinde kendisini hem bu temel prensipleri koruma altına almak hem de Sovyet Rusya karşısında güvenli hissedebilmek için Batı İttifakı'nın içerisinde buldu. Dolayısıyla bu üç anlayışı Batı İttifakı'yla beraber hayata geçirme iradesi söz konusuydu. İkinci Dünya Savaşı sonrası bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi elitlerinin de Demokrat Parti elitlerinin de özellikle bu son kısım bir ortak paydasını teşkil ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi elitlerinin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yaşanan tek parti yönetiminden, bu anlayıştan, ideolojiden kurtulma gayretleriyle beraber ilk üç kısma, yani daha demokratik piyasa ekonomisine ve sanayileşme teknolojiye daha açık bir damar olmakla beraber eski eğilimi devam ettiren, bazen devletçi ekonomi anlayışını benimseyen bir anlayışı da temsil ediyordu. Bu daha sonraki dönemlerde, özellikle işte 27 Mayıs darbesi hem sonrasındaki dönemlerde de devam eden bir farklılaşma siyasi partiler arasında konularından biri olarak gündeme geldi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi işte Adalet Partisi'ne göre daha karma ekonomiyi savunan, zaman zaman daha muğlak bir halkçılık ve devletçilik vurgusu içerisinde olan bir siyasi parti olarak 80'lere kadar devam ede geldi. Tabii her şeye rağmen bu siyasi tercihin yürüyebilmesi için bir ortak paydanın oluşması lazım. İşte bu 27 Mayıs darbesi bu ortak paydayı zedeledi. Siyasi liderler, siyasi elitler, siyasi partiler arasında güven unsurunu sarstı ve genel olarak toplumda da daha farklı gruplar içerisinde, gençlikte, daha radikal akımlarda demokratik olmayan yol ve yöntemlerin, cuntacılığın, darbeciliğin, işte ya da devrim yaparak iktidarı ele geçirerek iktidara kendi ideolojisinin rengini verme, hatta işte diğer partilere son vererek kendi ideolojisinin tahakkümünde bir rejim, totaliter bir rejim kurma anlayışının kapısını araladı. Bu dünyada da ola gelen yer yer işte Orta Doğu'da mesela darbeci eğilimlerin ya da hem Doğu hem Batı Avrupa'daki 68 hareketinin bir heyecanı da söz konusuydu. Ama buradaki o heyecan ne yazık ki demokratikleşme istikametinde değil, demokrasi karşıtı eğilimleri besleyecek bir çerçevede, bu manada da Orta Doğu'daki o bağışçı ideolojileri, yani çok partili hayata, piyasa ekonomisine, Batı ittifakına, bu manada bunlarla beraber gelişebilecek o sanayileşmeye mesafeli, uzak duran bir anlayışı da temsil ediyordu. Bütün bunlar tabiatıyla ciddi bir Türkiye'deki bu ortak paydaya zarar verdiği ölçüde demokrasiyi de kırılganlaştırdı. İşte bu 65 öncesinde konuştuk, 27 Mayıs'tan sonra ortaya çıkan cuntacılık eğilimleri daha sonraki yıllarda da devam etti. Bu cuntacılık eğilimleriyle beraber bir takım gençlik hareketlerinin iktidarı, madem cuntayla ele almak mümkün, biz de bu cuntacılarla işbirliği yaparak bir devrim yapabiliriz. Marksist-Leninist anlayışla veya Mao'cu anlayışla devrimi nasıl yapacaklarının stratejisini güden ama sandığa, seçime inanmayan, bunu eleştiren bir eğilimi de ortaya çıkardı. Bu da tabiatıyla Türkiye'deki demokratikleşmeye, demokrasi mecrasına ciddi anlamda zararlar verdi. İşte 12 Mart öncesindeki o 9 Mart darbe teşebbüsü, sonraki yıllarda 12 Eylül'e giden çatışma kargaşa ortamında da bu eğilimlerin ciddi rolü vardı. Bunlar tabiatıyla dediğimiz gibi bir siyasi elitlerin taşıması gereken o ortak paydaya zarar verdi. Bunun altını çizmek lazım. İşte tam aslında her şeye rağmen seçmen bu ortak paydayı güçlendirecek ve burada cuntacı, darbeci, efendim şiddet eğilimleri karşısında her zaman meşruiyeti, mutedilliği, makulliği esas alan ve bu manada da hem anayasa, meclis, demokrasi istikametinde hem serbest piyasa ekonomisi istikametinde hem de işte sanayileşme, teknolojiyi esas alan eğilimleri destekledi. Tabii bu desteğe rağmen işte bu siyasi elitler arasındaki anlaşmazlık ve siyasi yelpazenin 27 Mayıs'tan sonra ciddi tahrip edilmesiyle beraber bu yeni durumu temsil eden siyasi hareketlerin fevkalade kutuplaşmaya ve siyasi merkezi dağıtmaya yönelik eğilimleri, bu arada da devam eden işte bu cuntacı eğilimler, zaman zaman bunların başarı kazanması ve yaygınlaşabilen şiddet hareketleri de çok ciddi bir problem doğurdu ve aynı zamanda bu soğuk savaş sonrası dönemde dünyadaki o bloklaşmanın, kutuplaşmanın içinde kanat ülkesinde yer alan Türkiye'de bu kutuplaşmanın, soğuk savaş dönemindeki bloklaşmanın içerisindeki şiddet, çatışma iklimi arttıkça bundan zarar gören ülkeler arasında yer aldı. Bu manada Batı bloğu da, NATO da Türkiye'nin bunları demokratik bir şekilde aşması için yardımcı olmak bir yana, sonradan sonraya yapılan tercihler ve zaman içerisinde ortaya çıkan bir takım istihbarat operasyonları, işte bu cuntacılara veya aşırı bir takım akımlara Batı'nın verdiği destek veya işte demokratik unsurlara vermediği destek, bütün bunları topladığımızda ne yazık ki Batı'nın da Türkiye'nin yaptığı bu tercihlere samimi bir karşılık vermediği, Batı ittifakının bu manada. Yani Batı değerlerini esas alarak değişmek, dönüşmek, ilerlemek isteyen Türkiye'ye Batı devletlerinin bu idealler çerçevesinde destek vermek yerine kendi devlet ve ittifak çıkarları çerçevesinde uygun gördükleri, başka eğilimleri de destekledikleri, Batı değerleriyle bağdaşmayan çözümlere razı oldukları veya bunu Türkiye'deki bazı aktörlere, ilişkide oldukları bir takım elit kadrolara, bürokratik elitlere, asker, dışişleri, maliye elitlerine veya büyük burjuva elitlerine telkin ettiklerini gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin bir handikapı da Batı'nın, Batı içinde yer aldığı Batı ittifakının, NATO'nun bu ittifakın dayandığını iddia ettikleri temel değerlerle, ki Türkiye'de bu idealleri benimsemiş ve halk da bu istikamette tercih göstermiş olmasına rağmen ciddi alarak gerçekten Türkiye ile bu çerçevede bir ilişki yürütmemiş olmaları da Türkiye'nin bu dönemde yaşadığı problemlerin kaynaklarından maalesef biridir. Tabii burada şunu hani söylemek istemiyoruz. Yani Türkiye'nin elbette bu değişim dönüşümden kaynaklanan iç dinamikleri, problemleri olmakla beraber hepsini dış dinamikle izah edemeyiz. Ama dış dinamiklerin de bu manada Batı'nın da pekala Türkiye'nin demokratikleşme istikametinde, piyasa ekonomisi istikametinde, sanayileşme istikametindeki seçmen tercihine ve siyasi elitlerin bu yöndeki gayretlerine yeterince destek vermediğini bugünden baktığımızda maalesef net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla burada bu darbeler süreciyle ilgili olarak iç dinamiklerin yanı sıra maalesef Türkiye'nin ittifak halinde olduğu ülkelerin, Batı ittifakının da bu manada demokrasi aleyhine yer yer bir yerlerde durduğunun altını çizmek durumundayız. Önümüzdeki programlarda devam etmek üzere dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.